neyse adımız bile uyumlu için.
Yemek.
Hayatın sesleri. Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak yayınında işte yine buluştuk hayatın seslerinde. Bugün yine dopdolu bir program hazırladık sizler için. Siz kıymetli dinleyicilerimizi de bekliyoruz yayınımıza. Bize ulaşabileceğiniz iletişim yollarımızı hatırlatmak istiyoruz. Telefon numaralarımız 0090 312 463 3419 463 3421. Elektronik posta adresimiz hayatinsesleri@trt.net.tr. Facebook ve Twitter'dan Hayatın Sesleri yazarak da bize ulaşabilirsiniz. Program yapımcılarımız Meltem Afşar ve Şule Özçakır, teknik yönetmenimiz Aslı Yıkılmaz ve mikrofonda ben Sezin Zor, hepinizi Hayatın Sesleri'ne bekliyoruz. Sevgili dinleyicilerimiz, Hayatın Sesleri'nde önce bir müzik arası vereceğiz. Hemen sonrasında spiker arkadaşımız Gülnur Akalın'ın flüt virtüözü Şefika Kutluer'le yapmış olduğu röportajı sizlerle buluşturacağız. Şefika Kutluer'in sanatı, yaşamı ve yeni albümü üzerine çalışmalar değerlendirilecek bu röportajda. Müzikten sonra dinleyebilirsiniz.
İnsanı sevendir. Şu dünyadaki sevilen kişi sevmeyi bilendir. Bütün dünya
değerli dinleyenler, Hayatın Sesleri'nin bugün çok önemli, değerli bir konuğu var. Sihirli Flüt unvanını taşıyan bir isim, sanatçı Şefika Kutluer. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk, çok teşekkür ediyorum.
Aslında sizi birçok unvanla anabiliriz. O kadar güzel, o kadar çeşitli, yönlü bir CV'niz var ki ben okurken açıkçası çok hayranlık uyandırdı bende. Sizi biraz tanıyabilir miyiz? Dinleyicilerimize kendinizi nasıl anlatırsınız?
Ankara'da doğdum. Ankara'da
konserde devlet konservatuvarını bitirdikten sonra yurt dışında İtalya'da, Santa Cecilia'da, Viyana'da, Hochschule'de çok değerli hocalarla çalıştım. Daha sonra yarışmalarla Viyana'daki dünya birinciliği ve daha başka yarışmalarla müzik kariyerim başlamış oldu. Aynı zamanda şimdiki günümüze gelirsek dünyada oluşturduğum bu çevremin kullanaraktan Ankara'da bir festival düzenliyoruz eşimin de desteğiyle. Aynı zamanda şimdi üçüncü bir işim, UNICEF iyi niyet elçisiyim. Çocuklarla, çocuğun problemleriyle, gereksinimleriyle ilgilenmeye çalışıyorum. Böyle devam ediyor
görevlerim. Evet, çok yönlü bir sanatçısınız gerçekten. Şimdi dilerseniz çok güzel Şefika Hanım'ın Dumanı Üstünde diye tabir ettiği çok güzel bir CD'si var. Bir ondan güzel bir eserle biz programa başlayalım istiyorum. Concha d'Amor'la başlayacağız. Yine Şefika Hanım'ın seçtiği bir eser. Dilerseniz dinleyelim, sonra sohbetimize geri döneceğiz. Thank you. Değerli dinleyenler, Şefika Kutluer konuğumuz. Sohbetimizin başını kaçıranlar için hatırlatmış olalım. Sanatçı Şefika Kutluer'le birlikteyiz. Sihirli flüt olarak tanınıyor. Şimdi sizden kısaca dinledik. Dediğimiz gibi Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülünü alan ilk sanatçısınız. 2012'de UNICEF İyi Niyet Elçisi seçildiniz. Siz de bahsettiniz. Gerçekten çok yönlü ve çok güzel övgüler yazılan bir isimsiniz. Ve uluslararası anlamda çok güzel işlere de imza attınız. Biraz daha sizi istiyorum ki dinleyicilerimize daha iyi tanıtalım.
Tabii ki dünya piyasasında 17 CD'm var. Henüz kaydedip de çıkmayan CD'lerim de var. Hı hı. Yeni çıkan CD'm dünyada ilk defa flütle fadoları kaydettik. Portekiz'de, Braga'da. Ve ardından bir konser verdik. Portekiz basını son derece ilgilendi. Flütle fadolar nasıl olacak? Bir Türk sanatçısı.
Portekiz halk müziği değil mi? Fadolar.
Fado, Portekiz'in halk müziği. Portekizce'de fado, aslında fado feyitten geliyor. Kader demek. Portekizli kadınların aslında... sadece kadınların da değil, Portekiz halkının hasret ve aşk duygularını haykıran bir tür. Aslında bizde de vardır.
Evet.
Bizim kültürümüzde de vardır. Onun için ben ilk çaldığımda benim ruhuma, karakterime son derece uydu. Son derece bütünleştik fado türüyle. Yani çünkü bizde de var, bizim de özümüzde var. Hı hı. O bakımdan, çünkü bu bir duygu, hasret duygusu. Dünya neresine giderseniz gidin, hasretler, hasreti, aşkı haykırmak var. Ama çok güzel bir tür Portekiz'deki, yani bizden daha beni etkileyen bir tür olduğu için bana son derece benimle ruhumla uyuşan bir tür oldu. Ve şimdi Portekiz basınında böyle sayfalarca röportajlar yapıldı. Nasıl oluştu, neler hissediyorum. Benim için çok çok özel bir CD, bambaşka. Benim için tabii ki muhteşem diyebilirim. İnşallah dinleyenler de beğenirler. Portekiz gitarı son derece değişik sese, tınıya sahip bir enstrüman. Onu Artur Caldeira çaldı kayıtta ve klasik gitarda da Daniel Paredes bana eşlik etti.
Şimdi güzel bir eser yine dinletelim istiyorum sizlere. Başucu albümü olarak adlandırıyor Şefika Kutluer. İşte az önce bahsettik. Çok önemli müzisyenlerin de imzası var içinde. Haydi gelin güzel bir eser daha dinleyelim. Thank you. Şimdi son cümlelerinizde şunu duymak istiyorum sizden. Siz çok büyük bir sanatçısınız gerçekten. İşte önümüzde CD var değerli dinleyenler. Siz Facebook sayfamızda fotoğrafımızı paylaştığımız zaman göreceksiniz CD'yi. Ben şunu merak ediyorum. Küçükler için, gençler için. Şimdi bizlerde biraz sanata atılmakta, ailelerde bir çekingenlik vardır. Ne yapmalılar? Onların ailelere ve gençlere o yeteneği keşfetmek için bir öğretmen olarak aslında, bir sanatçı olarak bir tavsiyeniz var mı?
Tabii ki yani ben bir müzisyen olarak hemen yine size bilimsel yapılan araştırmaların sonucunu söyleyebilirim. Müzik bir enstrümanı çalması çocuğun, yine BBC'de geçenlerde böyle bir araştırma vardı. Sağ el ve sol eli aynı anda kullanmak, duygusal zekayı da aynı şekilde olaya katıyoruz. Bir çocuğun bir enstrüman çalması IQ'yu son derece etkiliyor. Yani sağ el ve sol el, tabii sağ taraf sol yarım küreyi, sol taraf sağ yarım küreyi çalıştırıyor. Bunun orantılı bir şekilde çalıştırılması, belli bir ritmik kaideyle çalıştırması ve işin içine aynı zamanda duygu olarak müziğin girmesi IQ'yu son derece ilgilendiriyor. Ondan sonra çocuğun kendi ruhsal gelişimi için bir enstrüman çalması son derece yani faydalı. O geçirdiği dönemleri, çocuğun büyürken geçirdiği bazen bazılarında sıkıntılı olabilir, bazılarında normal olabilir. Bir enstrüman çalması o enstrümanla rahatlaması ruhsal olarak son derece önemli. Ama bakın yine bilimsel açıklama getirdim. Çocuğun eğitimi çok önemli. Yani kaliteli bir eğitim alıyor olması. Yani ben şu okul çok kaliteli, buraya güveniyorum diye çocuğu oraya verip de sadece okula eğitimini bırakmasın anne babalar. Kendileri
çok iş düşüyor,
kendileri hep böyle olacak. Yani kendilerine iş düşüyor.
Eğitim evde başlıyor.
Evde başlıyor ama bir de sporu da etkilemek.
Evet, sporu aslında da başta söyleyecektim
eklemek
ben.
İstiyorum.
Spor ve sanat konusunda biraz son korkaz derece. Biz aileler. Hani o yeteneği göremiyoruz.
Yani spor
zaman.
Yaşamamız için gerekli bir faaliyet. Yani bunu yaşamak için yapacağız hepimiz.
Hepimiz.
Şu anda da bizler ama çok çocuklar haklısınız. Da tabii.
Çok teşekkür ediyoruz.
Ben teşekkür ederim.
Eğitim evde başlıyor. Değerli dinleyenler, anne babaların gözü açık olacak. Çocuklarımızı yakından takip edip
kesinlikle.
Onlardaki güzellikleri, yetenekleri keşfetmeye çalışacağız. Çok teşekkür ediyoruz.
Ben teşekkür ederim.
yekte, yekte, yekte yavrum yekte. Bastırmalar tekte, kızlar oynamaktan ne olursa olsun delikanlılıktan. Yekte yavrum yekte, bastırmalar tekte, kızlar oynamaktan ne olursa olsun delikanlılıktan. Yekte yavrum yekte, bastırmalar tekte, kızlar oynamaktan ne olursa olsun delikanlılıktan. Yekte yavrum yekte, bastırmalar tekte, kızlar oynamaktan ne olursa olsun.
Hayatın Sesleri devam ediyor sevgili dinleyicilerimiz. Türkiye Satranç Federasyonu Ankara İl Temsilcisi Engin Güleci stüdyomuza aldık. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk efendim.
Bugün çok değerli bir konu üzerine konuşacağız aslında. Hem çocuklar için, hem büyükler için, hem yetişkinler için. 7'den 77'ye aslında herkesin çok sevdiği, ilgiyle oynadığı bir beyin sporu desek herhalde satranç için yanlış bir ifade kullanmamış oluruz. Doğru. Değil mi hocam?
Tamamen beyin ve zeka sporu diyebiliriz. Yani çocuklarda bütün beyinlerle ilgili gelişimini sağlıyoruz. Analitik düşüncesini, sayısal düşüncesini geliştirmesini sağlıyor. Çocukların bir şeye odaklanmasını sağlıyor. Hiçbir çocuğu, özellikle 7 yaşında veya daha altındaki yaştaki bir çocuğu 10 dakikayı, 5 dakikayı geçirerek bir yerde oturtamazsınız. Ama bu satranç saatlerce hiç başından kalkmadan oyun oynamasını sağlayan yegane bir spor dalıdır yani. Hı
hı. Sıkılıp kalkmıyorlar mı arada?
Kesinlikle, bazen kalksa bile yine hemen
geri dönüyor.
Geri dönebiliyor. Yani bırakın tuvalete bile gitmeyi aklına getirmiyor yani. O kadar değişik bir spor.
O kadar konsantre oluyor.
Yani bunları ben zamanla yaşadım mesela. Hiç unutmuyorum, bir Antalya'da Türkiye Çocuk Ligi'nin finalleri vardı. İki takım yarışıyor. Halbuki iki takımın da hiçbir şeyi yoktu. Şansı da yoktu. Derece şansı. Fakat maç 1.5'a 1.5 devam ediyor. İki oyuncu da hangisi yense o takım yeniyor. Hangisi yenirse o takım yeniliyor. Beraber kalsa beraber kalıyorlardı. Ve inanın çocuğun birini...
Kıyasıya yani, bir mücadele ediyorsunuz.
Müthiş bir şekilde yani lavabo ihtiyacı olduğu belli oluyor. Her halinden böyle kıvranıyor, kıvranıyor. Ama 30 saniye oynadığı için o takımını düşünerekten kesinlikle masadan kalkmayarak o oyun alıp masadan öyle kalktığını biliyorum.
Aldı mı bari?
Aldı.
Bravo.
Öyle bir anım var. Onun için diyorum ya, çocuklar için çok değişik bir spor dalı bu. Sayısal düşüncenin yanında beynin yani iki lobunu da kullandıran tek spor dalı. Şimdi beyin iki lobu vardır biliyorsun. Bir sağ lob, sol lob. O
hiçbir... Hep sol lobu analitik düşünceyi gösterir.
Ama bu satranç ikisini bir arada kullandıran, bütün vücudun aynı anda bütün organlarını çalıştıran spor dalıdır. O satranç tahtasına oturduğunuzda insan vücudundaki tüm organları aynı anda çalıştırır o. Yani müthiş bir efor sarf eder çünkü çocuk orada. Tamamen dikkat yapar. Tamamen işte oraya odaklanır. Yani bu bakımda oraya odaklandıkça hem hafızasında oradaki canlandırdığı bütün varyantlar aynı şekilde hayatına da yansır yani bu. Yani kesinlikle her çocuğun, yani her velinin, her çocuğunu mutlaka satrançla tanıştırmasını isterim yani. Tanıştırmak da zorundadır diyebilirim yani.
O derece. Aynen. Şimdi o zaman hocam çocuklardan bahsettik ama şöyle satranç oyununu bize anlatmanızı rica etsek. Hani bir strateji oyunu aslında. Aynen. Ve günümüzde o kadar çok strateji oyunları var ki onların içinde, onların arasında satrancın nasıl bir yeri var ve ne gibi özellikleri var?
Satranç şimdi 64 kareden oluşan, 32'si siyah, 32'si beyaz karelerden oluşan bir oyun dalıdır ve değişik şeylerimiz vardır, taşlarımız vardır. Hepsinin ayrı ayrı görevleri vardır. Hepsi farklı şekillerde hareket ederler. Hepsinin ayrı ayrı görevleri vardır. Yani oyun, yani biz tamamen bir savaş oyunu gibi düşünün. İşte en önde askerler, onun arkasında filler, atlar, atlı askerler işte. Onun arkasında işte kral.
Veziri bile var. Yani,
kral vezirin olduğu bir oyun gibi düşünün. Hepsinin yani farklı şekilde ilerleme şeyleri vardır. Onun için yani mesela en vezirdir. Her tarafı istediği gibi gidebilir. Önündeki taşları yiyebilir falan. Böyle değişik strateji oyun olan bir oyundur. Değişik varyantları vardır. Ucu bucağı yoktur. Yani bunu bilgisayarlar bile daha hala hükmedememiştir. Yani her gün değişik stiller, oyunlar çıkmaktadır. Yani bu ucu bucağı olmayan bir oyun olduğu için de yani kimsenin Yani hem insanoğlunun hem de bilgisayarların yani sonunu getiremeyeceği bir oyun diyebiliriz yani. Yani düşünün zamanın birinde padişahın biri vatandaşa işte bir iş yaptığı işten dolayı dile benden ne dilersin diye sorduğunda o da sadece sizden bir şey isteyeceğim diyor. Satranç taşlarının tahtasının üzerindeki kareler kadar her kareye bir önceki karedeki koyduğunuzun iki mislisini kadar buğday istiyorum dediğinde çok basit bir şey geliyor kendisine ama bakıyor ki bütün yani dünyanın ürettiği buğdayın daha fazla bir şey istediği ortaya çıkıyor. Düşünün yani bu katlamalı olarak düşünün.
Bir kombinasyon
aynen,
değil mi?
Kesinlikle her böyle bir şey.
Her bir hamle farklı bir oyunu yaratıyor.
Aynen. Çünkü her oynadığı hamle farklı bir şekilde karşı taraftan atak olarak da gelebiliyor. Ona göre hazırlık yapıyor. Ona göre düşünüyor. Ona göre beynini geliştiriyor. Yani onu hayata yönlendirdiğin zaman hayatta da aynı şeyler oluyor mesela. Şimdi sizinle konuşurken ben sizden sonraki gelecek sorunuzu bile tahmin etmeye çalışıyorum mesela.
O ne soracağım hocam? Hemen siz bana sorun.
Tahmin etmeye çalışıyorum. Yani demek istediğim anladın mı?
Evet.
Hep böyle ileriye dönük düşüncelere, ileriye dönük hani artıları, eksileri değerlendirerek gidiyoruz.
Hatta bir hamle değil, üç hamle, beş hamle hatta bu oyunu tabii, çok iyi oynayanlar katlı hamleler sonrasını
yani
düşünüyor.
Bir kere oyunun başında açılış kısımları hep nettir zaten. Açılış kısımlarında her çocuk, yani her sporcu diyebilirim, yani yaşlısı gence. Açılışların işte belirli bir sayıya kadar olan hamleleri vardır. İşte 15-20 kombinezomları vardır. Onları 15 hamle 20 hamle zaten ezberi tak tak tak oynarlar hepsi yani. Karşılıklı herkes onu bilir. Ondan sonra zaten oyun ortası, oyun sonlarında çok da değişik şeyler.
O zaman ustalık gerekmeye
aynen,
başlar.
Aynen. Zamanı iyi kullanmak gerekecektir. Onlar değişik şeyler. Çünkü biliyorsunuz burada saatle zamanla oynanıyor bir oyundur.
O zaman satranç bir zaman kontrolü de tabii sağlıyor diyebilir miyiz?
Aynen kesinlikle işte değil mi? Satrançın oturduğunda bir çocuğun yani beynini geliştirmekten ziyade sayısal analitik zeka çok önemli bir kere. Bununla ilgili Amerika'da bir deney yapmışlar. Aklıma gelmişken onu anlatayım size. Sayılı, dünyanın sayılı üniversitelerinden biri. Aynı zekaya sahip zekalarını ölçerekten iki tane ayrı sınıf oluşturuyorlar belirli sayıda çocuklara. İşte bu sayıdaki çocukların sınıflarını birine sadece satranç dersini fazlalık olarak veriliyor. 6 ay boyunca biri sadece satranç dersi alıyor, diğeri hiç almıyor. 6 ay sonra tekrar o sayısal zekalar oluşturduğunda satranç dersi alan çocukların diğer çocuklardan %30 daha da zekasının, sayısal zekasının geliştiği tespit ediliyor. Yani satranç böyle bir spordur
evet,
ya.
Bütün anne babalara duyurmak lazım. Peki satranca başlama yaşı var mı? Özel net bir yaş?
Yani şöyle, satranca her çocuğa direkt doğduğunda kendini geliştirmeye başlayan çocuklara satrançı yani oyuncak gibi verip onu sevdirmek önemli.
O taşlara dokunmasını sağlamak.
Taşlara dokunsun, tahtaya şey yapsın. İşte nasıl gittiğini anne baba olarak sadece taşların hareketlerini bile göstermesi ana çağın okuluna gelene kadar o bile yeterli.
4 yani yaşları falan değil mi aynen dediğimiz?
Yani 5-6 yaşından sonra zaten bazı çocuklar hatta 5-6 yaşında bayağı ilerletmiş vaziyette turnuvalara bile katılabiliyorlar. Yani gerçi hani biz şu anda satrança bizim başlama yaşımız turnuvalara 6 yaş olarak belirledik ama o yaşı gelene kadar bayağı şeyler kapıp direkt turnuvalarda başlayabiliyorlar.
Derece bile olabiliyorlar. Tabii, aynen. Maşallah bravo.
Yani onun için satrançın yaşını şöyle diyeyim 6'dan sonsuz. Ölene kadar oynayabilir yani.
Evet gerçekten yani dediğiniz gibi o yüzden programı açarken evet, 7'den 77'ye cümlesini
bunun
kullandım.
Bunun örnekleri de var yani. Mesela satranç ucuz bir spordur. Tahtayı aldığın yerde her yerde oynayabilirsin. Yani bir
hatta şimdi böyle rulo yapıp
tabii, farklı oyuncak hali de oynayabilirsiniz. De var. Yani bir isterseniz parkta da oynayabilirsiniz. Elinizi açıp ondan sonra istediğiniz bir kahvehanede de oynayabilirsiniz. Her yerde oynayabilirsiniz yani. Bunu sadece taşları dizip direkt oyuna başlayabilirsiniz yani.
Böyle bir de rakibe ihtiyacımız
evet,
var.
Yani onun için satrançın yani kesinlikle ekstradan bir alana ihtiyacı yok. O malzemenin satranç malzemenin de olsun yeterli oluyor. Şöyle söyleyeyim mesela satrançı oynarken aynı anda turnuvalarda babayla oğlun, dedeyle torunun bir araya gelip oynadıklarını şahit olduk yani. Mesela bir çok iyi bir şeyimiz var bizim örneğimiz var Ankara'da. Bir Kadir amcamız var. Kulaklar için yazacağız. Yaşı 90'a gelmiş
Allah
vaziyette.
Maşallah.
Emekli edebiyat öğretmeni ama her turnuvaya katılır yani. Hiçbir turnuvaya kaçırmaz yani. Koşa koşa gelir, koşa koşa gider yani. Böyle değişik bir yer. Değil mi? Onun örneği çok daha da gelişir mesela işte. Çünkü bizim satranç herkese yönelik turnuvalar düzenleriz. Veteranlara işte dediğimiz 50 yaş üzeri, 65 yaş üzeri gruplarımız. İşte gençlere, çocuklara, işte ne diyeyim, anaokulu çocuklarına şenlik havasında.
Şenlik olarak değil mi?
Hepsine ayrı ayrı düzenleriz yani. Hepsinin öyle ligleri vardır. Oraları da oynatırız. Şampiyonlukları vardır. Oraları da oynatırız. Dereceye girenler işte Avrupa'da, dünyada ülkemizi temsil ettiririz. Böyle değişik organizasyonlar yaparız. Hı hı. Yani özel okullarda, AVM'lerde, yani satrançı seven her yerde biz mutlaka varız yani.
Evet.
Yani şöyle söyleyeyim, mesela Ankara'da yani en kötü yaptığımız yıllık, yani 6 aylık veya 8 aylık bir periyot içinde en az 70-80 turnuva yaparız yani. Bu sayı hiçbir spor dalı ulaşamaz yani. Çünkü bunu nereden biliyorum da Genç Spor İl Müdürlüğü'nde bağlı biz il temsilcisi olduğumuz için orada tutulan istatistiklerde en fazla şey yapan, müsabaka yapan, yarış yapan spor dalı biziz yani. Kesinlikle. Hiç kimse önümüze geçemiyor. Yani övünerek de söyleyeyim. Bütün 64 tane branş var, spor branşı Türkiye'de. 64 branşta en fazla lisanslı, aktif lisanslı sporcu sayısına sahip olan branş biziz. Yani sayımız şu anda 800 bini geçmiş vaziyette. Hedefimizi zaten biz koyduk, 1 milyon diye koyduk. Yani futbolda dahil hepsinin önündeyiz yani.
Satrançta o zaman yani. Türkiye satranç oynuyor diyebilir miyiz?
Kesinlikle. Yani biz sadece satrançı salonlara bırakmıyoruz. Artı sokaklarda da satranç yapıyoruz. Sokak satrançı var, sokakta satranç var diye bir projemiz var mesela. Bu hep her sene Eylül'ün ikinci haftası bütün Türkiye genelinde bütün satrançın her tarafta, sokaklarda, parklarda bu organizasyonlar yapıp şenlik havasında 11 yerde birden yaptık. 11 değişik ilçede aynı anda satranç oynattık mesela. Veliler, çocuklar, işte hatta o mekanda bulunan kişiler bile katılabildi yani. Hmm.
Ödül de alıyorlar mı, yine madalya falan oluyor mu?
Yani orada ödülden ziyade orada o satrançın varlığını hissettirmek yani. Sokakta satranç var diye bir sloganımız var. Asıyoruz hemen pankartımızı, orada direktmen turnuvaya giriyoruz yani.
Ne mutlu. Yani. Zaten dediniz ya dedemiz var 90 yaşında diye. Genelde çünkü hani madem 90 yaşında dedemiz var, onun karşısına da kendi yaş grubunda biri gelmiyor muhakkak, değil mi? Hani dedeyle torun bir arada oynuyor dediniz ya. Hani 7 yaşındaki bir çocukla 90 yaşındaki bir öğretmenimiz aynı anda aynı masada satranç oynayabiliyor. Böyle güzel bir spor aslında.
Yani misafirliğe gittiniz mesela. Misafirlikte bile kendi aranızda orada hemen turnuva yapabilirsiniz yani. 3 kişilik, 4 kişilik. Bunun aslında Doğu ülkelerinde bunlar yapılıyor şu anda. Mesela biz Türk kültürümüzde maalesef misafirliklerde gidiyoruz. Ya da tavla oynuyoruz ya da okey oynuyoruz. Ama Doğu ülkelerinde de kesinlikle satranç oynanıyor yani orada. Doğu illerimizde de mesela kahvelerde satranç oynanıyor. Okey oynanmıyor mesela. Doğu illerimiz bu konuda daha fazla.
Öyle mi?
Tabii. Yani bir Van'da mesela. Çünkü orada kışlar biliyorsunuz çok uzun. En fazla oyun oynanan şey orada satranç mesela. Niye? Çünkü zaman açısından sınırsız oluyor. İnsanlar daha fazla bir araya gelip de orada satranç oynadılar mı? Saatin nasıl geçtiğini hiç anlamıyorlar. Yani okey oynadın 3 dakikalık 5 dakika demen oyun bitiyor mesela. Ama satrançta öyle değil. Satrançta oynadığımız 4 saat, 5 saat, 6 saat süren maçlar var yani.
Yalnız bunu gerçekten olsuz bilmiyorduk. Hani özellikle Doğu illerimizin satranca Batı illerimizden daha meraklı olduğunu.
Kesinlikle yani oradaki kahve kültürüne gidin bakın, kesinlikle orada her yerde bir satranç oynanıyor.
Evet hocam, şimdi o zaman şöyle yapalım, kısa bir müzik arası verelim, biz de bu arada satranç oynayalım da. Tabii öyle bir şey olmayacak ama biz hocamla yine satranç konuşmaya devam edeceğiz. Bir müzik arası verelim, sonrasında değerli hocamızla satranç üzerine sohbetimiz devam edecek.
Thank you.
Hayatın Sesleri devam ediyor sevgili dinleyicilerimiz. Türkiye Satranç Federasyonu Ankara İl Temsilcisi Engin Güleç'le satranç nasıl bir oyundur, özellikle çocuklarda satranç öğrenmenin faydaları nelerdir üzerine güzel bir sohbet gerçekleştiriyoruz. Türkiye Satranç Federasyonu'nun çalışmalarına da biraz değinelim değerli hocam. Ne gibi çalışmalar yapılıyor, hem yurt içinde hem yurt dışında turnuvalarda düzenleniyor mu?
Şimdi Türkiye Satranç Federasyonu kendi bünyesinin dışında bütün Türkiye genelinde 81 il ve Kıbrıs'ta dahil olmak üzere 82 ilde, yani il temsilcilikleri olan çok büyük geniş yelpazeye dağılmış bir teşkilat şemamız var. Yani bu her ilçede dahil olmak üzere Türkiye'de en az o ilçelerde dahil olması her ilçede, ilde turnuvalar yapılıp sayıları nasıl söyleyeyim, en kötüsünde bir tane iki tane turnuva oluyor senede. En kötüsünü söylüyorum. Bu bireysel turnuvalarımız var, takım turnuvalarımız var, işte kulüp turnuvalarımız var. Ayrıyeten okullar arası turnuvalarımız var. Yani özel turnuvalarımız var. Değişik değişik her türlü organizasyonu yapıyoruz biz bunları. Kimisi ödüllü oluyor, kimisi ödülsüz oluyor. Kimisi işte bir hedef konuluyor. Mesela işte belirli aşamalar geçtikten sonraki Türkiye şampiyonası, Avrupa şampiyonası, dünya şampiyonası. Bütün her tarafa sporcu gönderiyoruz. Yani en büyük turnuvamızda mesela Antalya'da sömestr tatilinde yapıyoruz. Genellikle çünkü Antalya'da diyorum. Çünkü başka illerde otur büyük salonları bulamıyoruz. Geçen seneki katılımcı sayımız 2800 kişiydi. Oo. 2800 kişinin oynadığı, aynı anda oynadığı bir salon bulmak çok zor olduğu için birkaç farklı otelde hatta yapılıyor. Yani bir de bunların aileleriyle birlikte hesap yaparsanız bir 10 bin kişilik bir yani nüfusu orada aynı anda bir hafta boyunca misafir edip orada organizasyonu gerçekleştiriyor federasyon olarak. Yani lisanslı sporcu sayımız çok arttığından dolayı birimlerimizi, çalışanlarımız ister istemez arttırmak zorunda kaldık. Hakem sayımız ona keza, çünkü oradaki turnuvada görev yapan hakemleri kendimiz yetiştiriyoruz, kendimiz eğitiyoruz. İşte okullardaki ve özel kurslardaki antrenörlerin hepsinin kurslarını, sınavlarını biz yapıyoruz. Bunların gelişimlerini biz uyguluyoruz. Yani bayağı bir faaliyet içindeyiz, yani yoğun bir faaliyet içindeyiz. Satranç Federasyonu artı il temsilcisi olarak ben şimdi mesela Ankara il temsilcisiyim mesela.
Ankara bazında evet. Değerlendirelim.
Ankara bazında değerlendirdiğimizde Ankara'da 51 bin lisanslı sporcunun olduğu, düşünün yani koskoca bir ilçe.
Kadar değil mi?
Ve lisans sporcumuzun olduğu. Ve hatta şunu övünerek söyleyeyim. Bunun işte 29 bini erkek, geri kalan 21 bini de yani 21 binde kız sporcudan oluşuyor.
Bayağı ki bir... satranç da hani hep böyle erkeklerin oynadığı bir spormuş gibi görülür değil mi?
Ama hemen hemen yani %60-%40'lık bir oran gibi.
Hanımlarımız da bu yani konuda çok istekli.
İstekli yani. Daha doğrusu velilerimiz artık bilinçlenmeye başladı. Çocuklarını kesinlikle satranç yönlendirmeye başladılar. Son zamanlarda işte Cumhurbaşkanımızın da her gittiği yerde eskiden futbol topu dağıtıyordu. Şimdi satranç dağıtmaya başlaması bayağı bu işe yani el atan... okullarımızın sayısını çoğalttı, sporcularımızın sayısını çoğalttı ve artık çığ gibi büyümeye başladık. Ben artık satrancı bir çığ yumağına benzetiyorum. Yani yuvarlandıkça biz gittikçe büyüyoruz. Yani artık önünde kimse duramıyor. Emin olun kimse de duramayacak. Yani bu gerçekten yani bir 5-10 sene sonra bu en az 3'e katlanmış, 4'e katlanmış vaziyette bir sayılarla karşılaşacağımıza eminim. Yani artık bu sese herkesin kulak vereceğine de eminim, inşallah öyle olsun. Çünkü bizim Ankara'da en büyük sıkıntımız turnuvala alanlarımız. Turnuva alanlarında salonlar bulamayışımız yani. Buradan bütün Ankara'daki hem ilçe belediyelerine hem büyükşehirde seslenmek istiyorum. Lütfen artık bize bir satranç salonu yani tahsis etsinler. Genç Spor Bakanlığımıza da sesleniyorum. Yani yetkililerin hepsine sesleniyorum bu konuda. En büyük ızdırabımız o. Çünkü en büyük velilerimizin çektiği çile o. Çünkü kışın yapıldığı zaman salona zaten sığmıyorsun. O veliler hepsinin yanında velileri geliyor. Veliler hepsi dışarıda yağmurda, karda, çamurda
beklemek
zorunda kalıyor. Evet. En büyük şikayetler onlardan kaynaklanıyor zaten. Yani bu sıkıntımızı kesinlikle inşallah...
bizim vesilemizde duyurmuş oldunuz. Yani
şimdi kurslarımız var mesela. Özel kurslar veriliyor çünkü genellikle Ankara'da. Bir de okullarda şu andaki özel okulların hemen hemen hepsi özel satranç kursları veriyor çocuklara.
Ders yani, olarak da artık eğitimlerinde bildiğim kadarıyla satranç dersi var.
Seçmeli ders olarak bundan daha evvel koydurmuştuk fakat seçmeli dersi artık yani biz zorunlu ders olsun istiyoruz yani. Satranç diğer Doğu Büyük ülkelerinde mesela zorunlu ders mesela. Bizim Türkiye'de de artık zorunlu ders olsun. Resim gibi, müzik gibi. Satrançın da kesinlikle, çünkü sınıflarda oynanabileceği için zorunlu bir ders olsun istiyoruz. Ve çocuklarımıza daha faydalı olsun. Daha güzel yarınlara teslim edelim istiyoruz. İnşallah bu da ileride sağlanacak diye düşünüyorum. Özel kurslar veriyoruz mesela. Herkes Ankara'da özel kurslarımız var. Ben kulüpleşme konusunda mesela kulüplerim var. Şahıslarım var. Yani bizim mesela kendi, ben aynı zamanda Ankara Demirspor Kulübü'nde kulüp müdürüyüm mesela. 8 tane branşımızdan biri de satranç. Kendi satranç merkezimiz var. 10 senedir orada çocuklarımıza eğitim veriyoruz. Yani çok da güzel şeyler başarıyoruz. Yani bir sürü birinciliklerimiz var işte Ankara genelinde, Türkiye genelinde olsun, Avrupa genelinde, dünya genelinde olsun. Yani kendi kulübümü dahi açtım yani ben satranç.
Öyle mi? Tabii. Ne güzel, ne mutlu.
Yani kendi adıma yani Balgat'ta bir kulüp kurdum mesela, satranç merkezi kurdum. İnşallah oraya da herkesi beklerim yani herkesin bulunduğu çevredeki insanlar oraya yakın yerlere gelmek istiyorlar. Çünkü artık ulaşımdan, çocukları götürüp getirmekten velilerimiz bıkmış yani.
Evet, ama dediğiniz işte turnuvalarda dışarıda saatlerce beklemek zorunda kalıyorlar diye ki büyük ihtimalle hafta sonları gerçekleştiriliyor turnuvalar. Bütün bir hafta sonunu belki o çocuğun turnuvasında harcamak durumunda kalan pek çok veli var.
Yani velilerimiz zaten alışmışlar yani şu son zamanlarda.
Öyle mi?
Çünkü son zamanlardaki velilerimiz mesela çocukları artık o kurstan o kursa götürmeye başlıyor. Mesela bizden alıyor, yüzmeye götürüyor, yüzmeden alıyor işte baskete götürüyor. Oradan tekrar bize yabancı dil kursuna götürüyor. Velilerimiz artık alışmışlar. Hafta sonlarını çocuklarla birlikte o kurstan o kursa geziyorlar.
Geziyorlar ama işte bunlardan belki de en onları zihnini geliştirecek olan kurslardan biri de tabii. Satranç. Yani
hem zekayla ilgili işte satrançı, hem de bir de nasıl söyleyeyim, bedensel bir spora da eğilmezler, kesinlikle isteriz yani. Çünkü inanın var ya, bu ikisini bir arada götüren çocukların hepsi %100 başarılara ulaşıyor yani. Yani satrançı bırakmadan en az 5-6 yıl devam eden bir çocuk kesinlikle girdiği her sınavda 90 üzerinde not alıyor. Abartması söylüyorum yani. Bunlar hep kanıtlanmış gerçekler yani. Yani o yüzden bu çocukların yani satrançla olan ilişkileri her zaman sıcak tutulmalı diye düşünüyorum.
Hep çocuklardan gerçi bahsettik ama değerli hocam, örneğin hani bizim yaşlarımızdaki büyükler diyelim, bu yaşta satranca başlanabilir mi?
Kesinlikle
geç kalmış mıyız biz şu anda?
Ben kendimden örnek vereyim mesela size.
Lütfen.
Ben, buradan 10 sene evvel satrançın hiçbir şekilde taşların isimlerini dahi bilmiyordum yani.
10 sene de çok kısa bir süre aslında.
Evde bir gün kızım geldi bana, dedi ki baba, dedi, ben satranç kursuna tek başıma gidiyorum ama evde birini yani satranç öğrenmesi lazım. Çünkü evde analiz yapamıyorum.
Çalışamıyorum. Karşılıklı oynayamıyorsunuz.
Dedim. Ben de getir kızım öğret dedim. Bana böyle öğretti. İşte 10 senede nereden nereye geldik diye mesela. Şu anda ikinci kademe antrenörü kaldım. İşte hakem oldum. Ulusal milli hakem oldum. Yani kulüp kurdum. İl temsiline kadar bu başarılar.
Ve çocuklar yetiştiriyorsunuz
yani,
artık.
Bir çocuklara bir faydamız oluyor yani. Ve severek yapıyorum bu işi. İnanın yani, çünkü satranç çok farklı bir şey. Biz geç öğrendik ama her yaştaki insanın geç de olsa mutlaka çok kısa bir sürede yapabileceği ve başarabileceği bir spor dalı çünkü.
Hocam şöyle bir durum da var şimdi. Bazılarına da aslında satranç sıkıcı gelebiliyor. Yani hani o saatlerce o masanın başında oturmak, sürekli o kafa yormak. Hani bu sıkıcılık sözcüğü, bilmiyorum doğru mu kullandım ama bu sıkıcılık kısmını nasıl ekart edebilirler? Bazı çocuklara da öyle geliyor olabilir.
Bence onda yanılıyorsunuz. O tam tersi düşünüyorum ben. O satrança şöyle söyleyeyim, bizde bir bulaşıcı hastalık gibidir. Yani
öyle bu. Mi? Heh, iyi. Onu
yani çocuklar bir kere
oldum.
O satrança başladıktan sonra yani başka hiçbir oyun oynamak istemiyorlar. Yani bunu biz gözlerimize çok gözetledik. İşte internete giriyor mesela çocuk. İnternette bir sürü değişik oyunlar oynayan çocuklar vardır. İşte internet kafeler takılanlar vardır ama satranç oynayan çocukların hepsi internete girdiğinde
direkt
satrançla ilgili sitelere girip, hatta yani dünyanın her tarafından canlı olarak oynayabileceği bir oyun dalı. İnternetten direktmen giriyor. Oradaki işte Chess denen bir site var mesela. Değişik siteler de var. Oraya giriyor. Dünyanın her tarafından orada oyuncular kendi şeyine göre, reytingine göre, seviyesine göre oyuncularla anında canlı olarak maç yapabiliyorsun yani.
Yani bilgisayarda online maç yapabiliyorlar.
Tabii, kesinlikle yani. Yani öyle olunca da çocuk oradan kopmak istemiyor. Kalkmak bile istemiyor yani. Çünkü başka sitelere girme şeyini, Bırakın yani aklına bile getirmiyor yani.
Ne güzel, ne mutlu. Evet. Çünkü biz anne babalar, ebeveynler her zaman diyorlar ki çocuklara, hani aman bilgisayarı elinden bırak, hadi geç dersinin başına otur, ama demek ki bilgisayarı elinden bıraktırmaktansa o bilgisayardaki doğru siteye ve aynen, doğru alana yönlendirmek gerekiyor.
Aynen, ona katılıyorum ve değil mi işte mesela hiçbir şekilde bedensel bir sporu karşılıklı dünyanın hiçbir yerinde yapamazsınız.
Evet.
Ama bu satrançı hepsini yapabiliyorsunuz. Yani her yaştaki kişiyle aynı anda canlı olarak oyun oynayabiliyorsunuz yani.
Değerli hocam, son dakikalarımıza giriyoruz. Son olarak hem çocuklarımıza hem anne babalara satranç konusunda söylemek istedikleriniz varsa alalım.
Bütün anne babalara, bütün velilere, hatta bütün öğretmenlere şunu sesleniyorum. Çocuklarımızın hepsini satranç yönlendirelim. Çocukların öğreneceği en büyük derslerden biridir yani. Onun için herkesi satranca davet ediyorum. Bütün yetkililerin satranca daha fazla ilgi gösterip imkanlar sunmasını istiyorum.
Değerli hocamdan da öğrendik efendim. O sıkıcı sözcüğünü tırnak içinde söylüyorum. İşte sıkıcı değilmiş. Başladıktan sonra ancak o hani çığ büyüyormuş. Böyle hemen oyuna başta bakıp da ilgilenmeyeceğinizi düşünmeyin. Ve her yaşta başlanabilirmiş.
Mutlaka.
Çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz bilgiler için. Değerli hocam, çok sağ olun. Türkiye Satranç Federasyonu Ankara İl Temsilcimiz Engin Güleç hocamızla satranç nasıl bir oyundur, özellikle çocuklarda satranç öğrenmenin faydaları nelerdir konusunda ve Türkiye Satranç Federasyonu'nun çalışmaları üzerine güzel bir söyleşi gerçekleştirdik. Değerli hocamıza bir kez daha teşekkür ediyoruz ve böylelikle geldik bir programın daha sonuna. Hayatın Seslerinden bugünlük bu kadar, ama yarın saatlerimiz 15.05'i gösterdiğinde TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak yayınında tekrar birlikte olmayı diliyoruz. Program yapımcılarımız Meltem Afşar ve Şule Özçakır, ben Sezin Zor. Yarın görüşmek üzere. Şimdilik huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Hoşçakalın. Hayatın Sesleri.